İkinci ayrım. Sayfa 37. Çirkin kelebek yavrusu. İster annesinden doğmuş olsun, ister yumurtasından çıkmış olsun, neredeyse bütün canlı yavruları anne ve babalarına benzerler. Bir ineğin yavrusuna baktığımızda onun bir ineğin yavrusu olduğunu hemen anlarsınız mesela. Sıpalar eşeklere, taylar ise atlara benzer ve ne kadar da sevimlidirler. Kuş yavruları belki çoğunlukla tüysüz olarak yumurtalarından çıkarlar ama neticede onların bir kuş yavrusu olduğunu ilk görüşte bilirsiniz. Hele bir uçsun da uçuşunu göreyim, öyle karar vereyim demezsiniz. Tavuklar söz konusu olduğunda bir civcivin bir tavuk yavrusu olduğunu ilk bakışta anlarsınız. Timsahlar bile yumurtalarından çıktıklarında minnatür birer timsahçık olarak ileride ne menen bir canavara dönüşeceklerini her şeyleriyle belli ederler. Yılanlar da öyledir. Yavru yılan, yetişkin bir yılanın sadece küçük ama henüz küçük halinden başka bir şey değildir. Ve rengi, ırkı ne olursa olsun bütün bebekler anne ve babalarının minnacık kopyalarıdır. Yetişkinlerden en büyük farkları istisnasız hepsinin de çok ama çok sevimli olmalarıdır. Fakat bazı canlıların ne yavrusu olduğunu bilseniz bile bunu ispatlamak için ya hatırı sayılır miktarda zamana ya da bin tane şahidine ihtiyaç duyarsınız. Mesela kangurular. Doğduklarında bir kangurudan çok fare yavrularına benzerler ve oldukça küçüktürler. Kurbağalar için durum oldukça karışıktır. Yumurtadan çıkan kurbağalar bir kurbağadan çok küçük balık yavrularına benzerler ve kocaman bir başın arkasında titreyip duran kuyruktan ibarettirler. Bu yüzden onlara İri baş adı verilir. Kısa süre sonra bir nilüfer yaprağının üzerinde oturup gün boyu vıraklayacak tombul, tembel, komik ve yeşil bir kurbağaya dönüşmeleri yer kabuğu üzerinde yaşanan seyretmesi en ilginç maceralardan biridir. Ancak bu konuda kimse kelebeklerle yarışamaz. Çünkü bir kelebeğin yumurtasından çıkan şey ile bir kelebek arasında sadece dağlar tepeler değil, okyanuslar kadar fark vardır. Ve eğer gerçekten öyle olduğunu görmüş ve bilmiş olmasak, o şeyin yeryüzünün en güzel yaratıklarından birine dönüşeceğine hiçbirimiz inanmazdık. Bir kurbağayı öperek beyaz atlı yakışıklı bir prense dönüştürmeye çalışan o gerizekalı prenses bile. Beyaz atlı mı? Ne atı? Bana sadece yakışıklı bir prense dönüşeceği söylendi. İşin içinde at olsaydı hayatta kabul etmezdim. Bravo diyorum. Başka da bir şey demiyorum size prenses. Kırt, kırt, kırt. Yumurtasının içinde mışıl mışıl uyuyan, hiçbir şeyden haberi olmayan tırtıl, her şeyden haberi olanın belirlediği vakitte uyandırıldığında o kadar açtır ki yaptığı ilk iş, gördüğü ilk şeyi yani içinden çıktığı yumurtanın kabuğunu yemek olur. Böylece yiyecek başka bir şey bulana kadar kendisine gerekli enerjiyi elde eder. Ancak tırtıllar kelimenin tam anlamıyla bir yeme makinesidir. Tırtıl olarak kaldıkları sürece de doymak nedir bilemezler. Yumurtasının kabuğunu bir güzel silip süpüren tırtıl aslında tam bir tırtıl da değildir. Henüz çok küçüktür. Boyu birkaç milimetreyi geçmez. Ancak yine de o bir tırtıldır ve bir tırtıl için hayat yemek demektir. Yumurta kabuğunu bağırsağını indirir indirmez gözlerine azıcık fer gelince etrafı taramaya ve yemek için başka bir şey aramaya başlar. Bu başka şey elbette ayaklarının altında duran yapraktır ve tırtıl güçlü çeneleriyle yaprağı ısırmaya, bitmek tükenmek bilmeyen bir iştah ile onu da yemeye başlar. Eğer bizler tırtılların yaprakları yerken çıkardıkları sesleri duyabilecek kadar hassas kulaklara sahip olsaydık ya da tırtılların çıkardıkları ses duyabileceğimiz kadar yüksek olsaydı, yaz geceleri ormanları inleten Ağustos böceklerine rahmet okurduk. Çünkü geceler boyu ormanların derinliklerinden, tarlalardan, bağ ve bostanlardan, çiçekli tepelerden ve elbette kıymetli lahana bahçelerinden yükselen bir ses, gece gündüz ortalığı inletecek, Kurban Bayramı'ndan beri buzdolabının en müstesna köşesinde sakladığı kuyruk yağlarını kara lahana çorbası için itina ile saklayan Fadime Nene'nin gözüne ne gece uyku girecek ne de gündüz huzur bulabilecekti. Lahana toplarından yükselen kırt, kırt, kırt, kırt, kırt, kırt sesleri onda ne keyif bırakacaktı ne de uyku. Ola kütük gibi yataysın ora. Kalk ha bulara bir şeycük et da. Ne edeyim olara? Fırma mı furayım oları? Hırtlağına közüne. Hep yediler lahanayı yav. Kırt kırt kırt. Hamani mamani deluk deşük ettiler. Bir tane komadılar ora. Olar da candır da. Sakın bağ demeyesun. Bir kere lahana et ha böyle iç onu ko ona ha. Orağı takar ağzını yırtırım onu. He oldu. Körürsün. Ulaya taşa. Kirt kirt kirt. Uyku kelmiyor ki ba. Kirt kirt kirt. Bir ağzınız dursun da. La ilahe illallah yav. Şimdi siz her kelebek yumurtasından bir aç tırtıl çıkacak olsaydı neler olurdu? Bir de onu düşünün. Genç ve aç tırtıl yaprağın yiyebileceği yumuşak kısımlarını kısa bir süre içinde kırt kırt kırt yer bitirir. Afiyetle midesine indirir. Fakat o hala açtır. Allah'a şükür bulunduğu bitkinin daha pek çok yaprağı vardır. Tırtılın yaprakları ısırıp koparmaya yarayan bir ağzı. Buna bir çift çene de diyebiliriz. Yetişkin kelebeklerde olmayan güçlü dişleri vardır. Geri kalanı daha çok kocaman bir bağırsağa benzeyen gövdesidir. Durmadan çalışan, yorulmadan sindiren bir gövdedir bu. Ve içeriye atılan her şey uzun ince bir yolculuğa çıkar. Aslında o kadar da ince sayılmaz. Çünkü tırtıllar genelde tombul olurlar. Tırtılların 16 bacağı vardır. Yani 8 çift. Öndeki 3 çift bacak sert ve oldukça sivridir. Bunlar bir bacaktan çok el görevi yaparlar. Tırtıllar bu ön bacakları ile yiyecekleri tutar, ağızlarına götürürler. Tırtılın gövdesinin arka kısmında yer alan öteki bacaklar ise oldukça kalındır. Uçlarında ince dallara ve kaygan yüzeyli yapraklara kolayca tutunmalarını sağlayan yapışkan vantuzlar bulunur. Tırtıllar kırık ayaklar gibi hareket etmezler. Onların kendilerine has ilginç bir yürüyüşleri vardır. Bir tırtıl önce gövdesinin ön kısmı ile ileriye doğru uzanır ve ön bacaklarıyla uzandığı yere tutunur. Sonra gövdesinin arka kısmını havaya kaldırarak ileriye doğru hareket eder. Bu şekilde ters bir U harfine benzer. Sonra ön kısmı havaya kalkıp ileriye doğru bir hamle daha yapar. Sonra arka kısmı havaya kalkar ve bu böyle sürüp gider. Tırtıllar tombul ve besleyici yaratıklardır. Özellikle kuşlar için atıştırmalık olarak eşi bulunmaz bir nimettir. Hızlı hareket edemediklerinden düşmanlarının elinden kaçarak kurtulmaları mümkün değildir. Ancak bütün bütünde savunmasız bırakılmamışlardır. Bazı tırtıllar ağaç dallarına benzer ve bir tehlike sezdiklerinde hiç kıpırdamadan öylece beklerler. Kuşlar onları ince birer dal gibi gördüklerinden yemeye kalkmazlar. Tabii bu avcının sabrı, avın sabrını geçtiği ana kadar sürer. Eğer avcı, hele bir bekleyeyim, dal gibi görünüyor ama bakarsın dal değildir diyerek sabırla tırtılın başında beklerse ve tırtıl da gitti herhalde diyerek harekete geçerse kendisini bir sığırcığın gagaları arasında bulur. Bazı tırtılların iğrenç bir kokusu vardır. Bu koku özellikle karıncalar, arılar ve örümcekler için kötü kokulardan hoşlanmayan böcekler için dayanılmaz bir şeydir. Kötü kokuyu ortalığa yayan tırtıl kellesini de bu şekilde onlardan kurtarabilir. Bir takım tırtıllar ise özellikle boyca küçük düşmanlarına karşı arka bacaklarının üzerinde durup dikilirler. Böylece oldukça iri ve ürkütücü görünürler. Özellikle acayip renkli tırtıllar bu şekilde postu çoğu kez kurtarmayı başarırlar. Bazı tırtıllar ise kendilerine zarar vermeyecek zehirli bitkileri yerler. Böylece o tombalak bedenleri zehir ile tıka basa dolar. Bu tırtıllar da genelde oldukça canlı ve parlak renklerde yaratılmışlardır. Canlı ve parlak renkler öteki canlılar için kelimenin tam anlamıyla bir dikkat işaretidir. Beni yeme, beni yersen gününü görürsün anlamında bir dikkat işareti. Pek çok kuş bu zehirli tırtıllar yüzünden belki ölmez ama onların tadını da hiç beğenmez. İçlerinden bir tanesini gagakladıysa bile Öğürüp kusmaktan ve bozulan gaga tadını yeniden düzeltmenin telaşından diğerlerine ilişmez. Olan o ilk tırtılı olur. Tırtılların kendilerini avcılardan korumak için başvurdukları en ilginç yöntem ise zaten tek bir bağırsaktan oluşan gövdeleri içinde ne var ne yok dışarıya çıkarmaktır. Bunu belki korkudan yaparlar ama neticede işe yarar. Piyurupak ve temiz böcekler baştan ayağa, çok affedersiniz, defi hacete bulanmış bir tırtıla antenlerini bile dokundurmazlar haklı olarak. Eğer bir kelebek ile kıyaslarsanız, tırtıllar elbette oldukça çirkin yaratıklardır. Ama bir kelebekle kıyaslamazsanız, bir tırtıl da pekala güzel ve oldukça da sevimli bir yaratık sayılabilir. Bazılarının öyle göz alıcı renk ve desenleri vardır ki, o renkler ve desenler bize tırtılın ileride ne kadar güzel bir kelebek olacağının adeta sinyalini verir. Ancak yine de arada çok ama çok fark vardır. Sayılamayacak kadar çok fark. Sürekli beslenen ve ağzı son yediği yaprağın parçalarıyla dolu halde bir yapraktan bir diğerine koşan tırtıl o kadar hızlı büyür ki eğer yeni doğmuş bir bebek böyle hızlı büyüyecek olsaydı 2 ayda tren vagonu kadar olurdu. Tırtıllar gerçekten de çok hızlı büyürler ama bu büyüme diğer canlıların büyümesinden biraz farklıdır. Tırtıllar büyürken şekilleri değişmez. Saçları, sakalları çıkmaz. Sadece irileşip tombullaşırlar. Tombullaştıkça da tıpkı kilo olan birinin eski elbiselerine sığmaması gibi üzerindeki deri ona dar gelmeye başlar. Peki ne olur? Obur tırtıl bir süre sonra ortadan cart diye yırtılır mı? Aslında buna benzer bir şey olur. Tırtıl büyüdükçe üstteki derisinden sıyrılıp çıkar ve hayatına yepyeni bir deri ile devam eder. Yani kendisine dar gelen eski elbisesini çıkarıp atar, yola bayramlıkları ile devam eder. Bu yeni deri eskisine benzer ama çok daha renklidir. Ancak tırtıl için asıl bayramlık kıyafetler bunlar değildir. Çünkü bayrama daha vardır. Fakat az vardır. Tırtıllar aleminde bu kıyafet değiştirme işi tam 4 kez gerçekleşir. Tırtıl S bedenden, parantez içinde small, M parantez içinde medium bedene, oradan da L parantez içinde large ve en son XL parantez içinde extra large bedene geçer. Elbette beden skalasında XXL ve XXXL de vardır. Ama o tırtıllar için değil, Sadullah enişte içindir. Hatta bendeniz bir vakit etiketinde XXXXL yazan bir yatak çarşafı bile gördüm. Gerçi satıcı çocuk onun bir tişört olduğu konusunda oldukça ısrarcıydı ama kesinlikle yanılıyor olmalıydı. Tabii filler tişört giymeye başlamadılarsa. Ben mi? Ben hala daha M bedenin içine sığabiliyorum elbette. Ama sadece yemeklerden önce. Evet, tırtıl tam 4 kez derisine sığamayacak kadar büyür ve deri değiştirir. Peki sonra ne olur? Sonra o tombul tırtıl bir pupaya dönüşür. Pupaya mı? Hayır. Pupa-ya. Ha, tamam o zaman. Tırtılın rüyası. Mehmet Selahattin Şimşek, parantez içinde 1953-1994. Benim memleketimde kafası ve kalbi aynı anda çalışan ender adamlardan biriydi. Değişme başkadır, gelişme başka, derdi. Anlamadığımızı ve yüzüne aval aval baktığımız görünce de bir örnek verirdi. Çürüme de bir değişmedir ama gelişme değildir. Peki bir tohumun ağaç olması nedir? Bir tohumun ağaç olması hem bir değişme hem de bir gelişmedir. Bir yumurta da gelişe gelişe değişir. Bülbül olur, serçe olur, kanarya, güvercin, ördek olur. İki hücrenin birleşip bebek olması, bir bebeğin büyüyüp çocuk olması, bir çocuğun adam gibi adam olması da böyledir. Ve elbette bir tırtılın bir kelebek olması da. Bazıları bütün güzel rüyaları kelebeklerin gördüğünü düşünür. Oysa en güzel rüyaları minik tırtıllar görür. Daha doğrusu minik pupalar. Pupa da nedir? Yumurtasından çıkan minik kelebek larvası durmadan yer, durmadan yer, binlerce kat büyür ve tombul bir tırtıl olarak kırt kırt kırt Fadime nenenin lahanalarının canını okumaya devam eder. Bu süre içinde elbiselerine sığmaz, tam 4 kez deri değiştirir ve sonra birden durur. Yemeden içmeden kesilir. Bir sakinlik, bir dinginlik gelir kendisine. Taze yaprakların arasından umursamazca geçip gider. Kendisine tenhalık bir köşe arar. Bazı kelebeklerin tırtılları o yeşil dallardan aşağıya inip toprağın içine girebilecekleri minik bir delik bulurlar. Bazıları ise ihtiyar ağaçların kalın ve pütürüklü kabukları arasına girerler. Bazıları taş aralıklarına, duvarlardaki çatlaklara, evlerin, samanlıkların, ağır mobilyaların tenhalıklarına saklanırlar. Kırlangıç kuyruklu kelebeklerin tırtılları gibi pek çok tür ise en uygun yeri, gözlerini açtıkları bitkilerin dalları arasında bulurlar. Kendisine bir haller olmaya başlayan tırtılcık, ağzındaki ipek salgılayan organları ile önce dalın üzerinde minicik bir yastıkçık örüverir. Bu yastığa başını değil de gövdesinin ta öteki ucunu koyuverir ve oraya sağlamca yapışır. Tombul bedeninin üst kısmını ise adeta bir kemençe örer gibi ördüğü başka bir ipek iplikçik ile dala bağlar tutturur. Üzerindeki sonuncu deride sıyrılıp düştüğünde altından yepyeni elbiselerini giymiş bir tırtıl değil, bambaşka acayip bir şey, bir krizalit çıkar. Ne tırtıla ne de kelebeğe benzemeyen krizalit, tuhaf bir uyku tulumuna benzer. Kısa bir süre içinde sertleşir, içindekini sızdırmaz, sağlam bir kabuk olur. İşte o minik tombul tırtıl, bu krizalitin içindeyken artık minik tombul bir tırtıl değil, bir pupadır. İçeride neler oluyor? Pupa evresindeki tırtılın bütün vücut parçaları adeta erir ve besleyici bir sıvıya dönüşür. Bu sümük kıvamındaki bulamaç, içinde bulunan çok özel hücreleri besleyecek ve hücreler bölüne çoğala bir kelebeğin ihtiyacı olan organlar yaratılacaktır. Kanatlar, antenler, bacaklar, kocaman kocaman gözler ve günlerdir kırt kırt yaparak yiyen ağız yerine çiçeklerin öz sularını emmeye yarayacak bir hortum. Bazı kelebeklerde bu süreç haftalarca sürer, bazılarında ise aylarca. Bütün kışı pupa olarak geçiren kelebek türleri bile vardır. Ama günün saati geldiğinde kaderin hassas kalemi tarafından çizilen görünmez planlara elifi elifine uyan hücrelerle bir kelebeğe lazım gelen organlar yaratılır ve pupa krizalitin içinden narin, süslü bir kelebek olarak çıkar. O minik çirkin tırtılın, daha doğrusu o acayip pupanın rüyası da böylece çıkmış olur. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 57.